Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Bahar 1554. 30. ayrım. Sonraki iki gün neredeyse hiç konuşmadan iş gördük. Babamın kitaplarını bağlamasına yardım ettim. Birlikte el yazmalarını rulo yapıp fıçılara doldurduk ve bunları baskı odasındaki makinenin arkasına gizledik. Kütüphanesinin yalnızca özünü alacaktık. Kalan kitaplar sonradan gönderilecekti. Keşke sen de gelsen dedi hevesle. Burada kendi başına kalamayacak kadar gençsin. Ben kraliçenin himayesindeyim dedim ve sarayda benim yaşımda yüzlerce insan var. Sen şahit olarak seçilenlerden birisin dedi öfke dolu bir fısıltıyla. Kendi insanlarınla birlikte olman gerekirdi. Şahit olarak seçilenlerden mi diye sordum alayla. Bana daha çok asla evi olmayacaklardan biriymiş gibi görünüyor. Ya da sürekli en değerli şeylerini toplayıp diğerlerini geride bırakmak için seçilenlerden, alevlerin ya da idam sehpasının bir adım ötesinde koşmak için seçilenlerden. Bir adım önde olmak iyidir dedi babam ağzını çarpıtarak. Son gece sabaha kadar uğraştık. Yemek molası vermeyi reddettiğinde beni evladını kaybediyor olmanın yasını tuttuğunu anladım. Şafak vakti sokakta tekerlek gıcırtıları duyup, alt kattaki pencereden dışarı baktım. Daniel'ın komutasındaki tıknaz bir çift atın çektiği at arabasının bize doğru ilerleyen kara silüetini gördüm. Geldiler, dedim kısık sesle babama ve kutuları kapıya doğru taşımaya başladım. Araba yanımda durdu, Daniel beni kibarca geri çekti. Ben hallederim, dedi. Kutuları arabanın arkasına göz ucuyla yakaladığım dört solgun suratın annesinin ve kız kardeşlerinin bulunduğu yere yerleştirdim. Merhaba dedim beceriksizce. Ardından dükkanın arka tarafına geri döndüm. Öyle kasılmıştım ki kutuları dükkanın arkasından kapıya güç bela taşıyıp Daniel'a teslim ettim. Babam hiçbir şey yapmadı. Alnını evin duvarına yaslayıp öylece durdu. Baskı makinesi dedi kısık sesle. Ben parçalatıp kaplatır, emin bir yerde saklarım, merak etme diyerek söz verdim. Kalan diğer eşyalarla birlikte. Geri dönmeye karar verdiğinde hepsi burada olur ve yeniden başlayabiliriz. Geri dönmeyeceğiz, dedi Daniel. Bu ülke İspanyolların egemenliğinde olacak. Burada nasıl güvende olabiliriz? Burada sen nasıl güvende olacaksın? Engizisyon'un hafızası yok mu sanıyorsun? İsmin kafirler ve kaçaklar listesinde görünmüyor mu sanıyorsun? Burada da hüküm sürecekler. Ülkenin başından sonuna her şehrine mahkemeler kuracaklar. Sen ya da baban kaçabilecek mi sanıyorsun? İspanya'dan daha yeni gelmiş, soyadı verdi. Adı Hannah Green olan bir İngiliz kızı olarak kendini yutturabileceğine gerçekten inanıyor musun? Bu şivenle ve bu tipinle. Ellerimle yüzümü... Hatta neredeyse kulaklarımı örttüm. Kızım, dedi babam. Dayanılacak gibi değildim. Tamam dedim, öfke ve hayal kırıklığıyla çılgın gibi. Yeter, tamam, ben de geliyorum. Daniel, zaferiyle ilgili tek kelime etmedi. Gülümsemedi bile. Babam, yüce tanrım, diye mırıldanıp, 20 yaşında bir hamal kıvraklığıyla kutulardan birini kaptı, arabanın arkasına koydu. 20 dakika sonra her şey toplanmıştı. Ben anahtarla dükkanın ön kapısını kilitliyordum. Kirayı gelecek sene öderiz diye karar verdi Daniel. Eşyaların kalan kısmını da o zaman alabiliriz. Baskı makinesini İngiltere, Fransa ve İtalya boyunca taşımayı mı düşünüyorsun? Diye sordum fettan fettan. Gerekirse evet dedi, düşünüyorum. Babam arabanın arkasına tırmanıp elini bana uzattı. Bir an durakladım. Daniel'ın üç kız kardeşi hasetten ifadesiz suratlarıyla dönüp bana baktı. ''Şimdi gelmeye mi karar verdi?'' diye sordu biri. ''Burada atları idare etmeme yardım edebilirsin.'' dedi Daniel duraksamadan ve ben arabanın arka tarafından öne, bana en yakın atın üzerine atladım. Atları birlikte sürdük. Filit sokağının engebesiz taşlarına varana dek, beceriksizliğimden ara sokakların kenarındaki taşlarda arabayı ara sıra kaydıra kaydıra şehre doğru yol almaya başladık. ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordum. ''Limana'' dedi. ''Gel git vaktinde bizi bekleyen bir gemi olacak. Fransa'ya kadar yerimiz ayarlandı. Kendi yolculuğumun parasını ben ödeyebilirim.'' Bana hain bir bakış fırlattı. Seninkini de ödedim. Geleceğini biliyordum. Bu küstahlığı karşısında dişlerimi gıcırdatıp iri atın yularını yakaladım. Hadi bakalım o zaman, dedim. Her şey atın suçuymuş gibi. Hayvan, toynaklarının altında caddenin pürüzsüz zeminini hisseder hissetmez, uygun adım yürümeye başladığında arabanın sürücü bölümüne geçtim. Birkaç dakika sonra Daniel yanıma geldi. Alınman için söylemedim, dedi gergin gergin. Sadece doğru olanı yapacağından emin olduğumu belirtmek istedim. Babanı ve insanlarını bırakıp sonsuza dek yabancılarla yaşamayı tercih edemezdin. Başımı salladım. Times'ın üzerinde kıvrılan sisin arasından yayılan soğuk sabah ışıkları altında nehre bakan dev sarayları, nehrin kenarı boyunca uzanan keyif bahçelerini görebiliyordum. Bunların hepsi kraliçenin mahiyetinde sevilen bir misafir olarak zevk aldığım yerlerdi. Gün ağarmak üzereyken şehre vardık. Fırıncıların bacasından kıvrılan dumanları gördüm. St. Paul'ü geçer geçmez yoğun bir ekmek kokusu daha geldi. Ardından kuleye giden o tanıdık yola girdik. Kulenin duvarlarının gölgesi minik arabamıza abanırken Daniel Robert Dudley'i düşündüğümü biliyordu. Başımı kaldırıp duvarın ötesine devasa beyaz kulenin, kule kimin elindeyse Londra onun elinde demektir. Merhamet ve adalet burada söz konusu bile olamaz dercesine yumruk gibi gökyüzüne yükselişine baktım. Belki paçayı kurtarır, dedi Daniel. Başımı öteye çevirdim. Seninle geliyorum, değil mi? Dedim umursamaz gibi. Bu kadarı sana yetmeli. Pencerelerin birinde ışık vardı. Küçük bir mum ışığı. Robert Dudley'in pencereye bitişik masası ve önündeki sandalyesini hatırladım. Gece uyumadığını, kendi ölümüne hazırlandığını, onu kendi eliyle ölüme gönderdikleri için yas tuttuğunu, Prenses Elizabeth gibi her gün son günlerini yaşadığını duyma korkusuyla hala bekleyenler adına dehşet içinde olduğunu düşündüm. Acaba varlığımı hissetmiş midir diye düşündüm. Burada karanlıkta, yanında olmanın özlemiyle, iri atların her adımında ona ihanet ederek ondan uzaklara yol aldığımı hissetmiş midir? Otur, dedi Daniel, yerimden kalkmaya niyetlenmişim gibi. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Ben çökmüş halde, aval aval duvarların kalınlığına, yasak girişin kapılarına bakarken, kulenin etrafından dolaşıp sonunda nehir kıyısına vardık. Daniel'ın kardeşlerinden biri arabanın arkasından başını uzattı. Geldik sayılır değil mi? Dedi, korku dolu, tiz bir sesle. Neredeyse, dedi Daniel nezaketle. Yeni kız kardeşine merhaba de. Hannah, bu Mary. Merhaba Mary, dedim. Bana başıyla selam verip, sanki Bartholomew sirkinin çılgınlarından biriymişim gibi gözlerini dikerek baktı. Şık pelerinimi, giysilerimin kaliteli kumaşını süzdü. Ardından gözleri tertemiz parlak çizmelerime, işli pantolonuma ve çoraplarıma kaydı. Ardından tek bir kelime etmeden döndü, arabanın ortasına oturup kardeşlerine bir şeyler fısıldadı. Gülüşmelerini bastırmaya çalıştıklarını duydum. Sadece utangaç, dedi Daniel. Kabalık etmek istemedi. Kızın tam aksine kabalık etmek istediğinden kesinlikle emindim. Ama bunu ona söylemenin hiçbir anlamı yoktu. Onun yerine pelerinime iyice sarınıp limana doğru ilerlerken nehrin kapkara sularını seyrettim. Göz ucuyla nehrin yukarısına baktım ve elimi Daniel'a uzatmama neden olacak bir şey gördüm. Dur! Ama o yuları hiç germedi. Neden? Ne oldu? Dur dedim aniden. Nehirde bir şey gördüm. O an durdu. Yuları çektiğinde atlar hafifçe döndü. Kraliyet kayığını görebiliyordum ama direğinde sancak yoktu. Bu, Kraliçe Mary'nin kayığıydı ama kraliçe içinde değildi. Davul, kürekçilerin eş zamanlı çekmesi için çalıyor, kayığın önünde kara bir silüet görünüyor, iki kukuletalı adam, biri önde diğeri kıçta, herhangi bir sorun olup olmadığını denetlemek üzere gözleriyle nehrin kıyısını tarıyordu. Yanlarındaki Elizabeth olmalı diye tahminde bulundum. Emin olmak mümkün değil, dedi Daniel. Bana bir bakış fırlattı. Hem öyleyse bile bize ne? Bunun bizimle hiç ilgisi yok. Onu el mahkum tutuklayacaklardı zaten, White'ı. Eğer kuleye doğru dönerlerse o zaman anlarız ki kayıktaki Elizabeth ve onu ölüme götürüyorlar, dedim dobra dobra. Bu, Lord Robert'ın da öleceği anlamına gelir. Atları harekete geçirmek üzere yuları kamçılamak için davrandı ama elimi bileğine attım. "Dur da göreyim şunu," dedim tükürür gibi. Bir an bekledi. Kayığın döndüğünü, yükselen sulara karşı yalpaladığını, ardından kuleye doğru yol aldığını gördüm. Sudan kuleye açılan karanlık kapı, kuleyi nehrin sularından koruyan ağır demir parmaklık yukarı kalktı. Bu ziyaret belli ki gizli ve sessiz gerçekleşecek biçimde önceden planlanmıştı. Kayık içeri girdi. Sudaki kapı aşağı indi. Etrafımızda şıkırdayan suların sesi dışında çıt çıkmıyordu. Sanki sessizlik içindeki kayık, kayığın başında ve kıçındaki gözcüler hiç var olmamıştı. Arabadan aşağı kayıp ön tekerleğe yaslanarak gözlerimi yumdum. Sahneyi sanki öğlen vakti apaydınlıkmış gibi gözümde canlandırabiliyordum. Elizabeth tartışıyor, gecikiyor, sudaki kapıdan kulede onun için hazırlanan odaya gidenerek fazladan her bir dakika için savaş veriyordu. Prensesin kum saatinin her bir tanesi için direndiğini görebiliyordum. Her zaman yaptığı ve yapacağı gibi. Her dakika için pazarlık ettiğini de. Ve sonunda annesinin başını bulabildikleri en keskin Fransız kılıcına teslim ettiği çimenliğe bakan odasına girişini, kendi idam sehpasının hazırlanışını seyredişini. Daniel yanı başımdaydı. "Onun yanına gitmeliyim," dedim. Rüyadan uyanır gibi gözlerimi araladım. "Gitmeliyim. Ona geri döneceğime dair söz verdim ve şimdi ölüm başucunda. Ölmek üzere olan bir kadına verdiğim söze ihanet edemem." "Elizabeth'le ve Robert'la aynı kefeye konacaksın," diye fısıldadı hışımla. "Sıra hizmetçilere asmaya geldiğinde sen de onların arasında olacaksın." Ona cevap bile vermedim. Kafam başka bir şeyle meşguldü. "Vaatle ilgili ne diyordun?" Kızardı. Onu kıstırdığımı fark ettim. "Hiçbir şey." "Bir şey diyordun. Ben kayığı gördüğüm zaman White'la ilgili bir şey dedin. Ne olmuş White'a?" "Mahkemeye çıkartıldı, suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı," dedi Daniel duraklamadan. "Elizabeth'i suçlamak için ellerinde onun itirafı var. Bunu biliyordun ve benden gizledin, öyle mi?" "Evet." Pelerinimi siyah pantolonuma iyice sarıp arabanın arkasına yürüdüm. "Nereye gidiyorsun?" Uzanıp beni dirseğimden yakaladı. "Çantamı almaya, kuleye gideceğim, Elizabeth'in yanına," dedim uzatmadan. "İdam edilene dek onun yanında kalacağım. Sonra gelir sizi bulurum." "İtalya'ya kadar kendi başına yolculuk edemezsin," dedi aniden hiddetle. "Bana böyle karşı gelemezsin. Sen benim sözümsün, sana ne yapacağımızı anlattım. Görüyor musun, kardeşlerim, annem hepsi bana itaat ediyor. Sen de aynını yapacaksın." Dişlerimi gıcırdatıp, pantolonumun içinde genç bir kadın değil, gerçekten genç bir erkek varmışçasına meydan okudum. "Bak, ben itaat etmiyorum," dedim çekinmeden. "Bak, ben senin kardeşlerin gibi bir kız değilim. Karın bile olsaydım bana böyle hükmedemeyecektin. Şimdi elini kolumdan çek. Ben öyle tartaklayabileceğin kızlardan değilim. Ben kraliyet hizmetkarıyım. Bana dokunmak vatan hainliğine girer. Bırak, gideyim." Babam arabadan indi. Hemen ardından Daniel'ın kardeşim Mary, heyecanla parlayan suratıyla apar topar kendini dışarı attı. "Neler oluyor?" diye sordu babam. "Lady Elizabeth'i şimdi kuleye aldılar," diye açıkladım. "Kraliyet kayığının az önce kapıdan içeri girdiğini gördük. Kayıkta onun olduğundan eminim. Ona geri döneceğime söz verdim. Sizinle yolculuk ederek bu sözü tutamayacaktım. Ama şimdi ölüme mahkum edilip kuleye kapatıldı. Onu bu halde bırakamam. Ona söz verdim ve şimdi yanına gidiyorum." Babam fikir sorar gibi Daniel'a döndü. "Bunun Daniel'la hiçbir ilgisi yok," diye devam ettim, sesimdeki öfkeyi bastırmaya çabalayarak. "Ona bakmana gerek yok. Bu benim kararım." "Biz Fransa'ya gidiyoruz planladığımız gibi," dedi Daniel, tükürdüğünü yalamadan. "Ama Calais'te seni bekleyeceğiz. Elizabeth'in idamına dek bekleyeceğiz. Sonra yanımıza geleceksin." Durakladım. Calais İngiliz kasabasıydı. Fransa'daki heybetli İngiliz krallığından arta kalan İngiliz yerleşimlerinden biri. "Engizisyon'un Calais'e gelmesinden korkmuyor musun?" diye sordum. "Buraya gelirlerse fermanları orada da geçecektir." "Gelirlerse Fransa'ya kaçabiliriz," dedi. "Ayrıca mutlaka birileri bizi uyarır. Bize katılacağına söz veriyor musun?" Evet dedim, içimdeki öfkenin ve korkunun söndüğünü hissederek. Evet, her şey bittiğinde Elizabeth sağ ya da ölü fark etmez, sana geleceğim. Ölüm haberini duyar duymaz seni almaya geleceğim dedi. Hem o zaman baskı makinesi ve kalan kağıtları da yanımıza alabiliriz. Babam ellerimi ellerine aldı. Geleceksin değil mi Kuarida? Diye sordu şefkatle. Bunu başaracaksın değil mi? Seni seviyorum baba diye fısıldadım. Tabii ki yanına geleceğim. Ama Lady Elizabeth'i de seviyorum ve çok korkuyor. Onun yanında olacağıma söz verdim. Onu seviyor musun? Diye sordu afallayarak. Bir protestan prensesi. Hayatımda gördüğüm en cesur, en akıllı kadın, kıvrak zekalı bir aslan gibi dedim. Kraliçeyi de seviyorum. Onu herkes elinde olmadan sever. Ama prenses, şöminedeki alevler gibi. Kim olsa onun yanında olmak ister. Şimdi ise çok korkuyor. Ölümle yüz yüze ve ben onun yanında olmalıyım. Şimdi derdi ne? Diye sordu Daniel'ın kız kardeşlerinden biri, arabanın arkasından şen şakrak bir tonla. Mary yana kaydı, hayretle yarattığım skandalı fısıldamaya başladı. Bana çantamı ver de gideyim dedim lafı uzatmadan Daniel'a. Arabanın arkasına doğru bir adım atıp herkese hoşça kalın dedim. Daniel çantamı taşın üzerine bıraktı. Seni almaya geleceğim diye hatırlattı bana. Evet biliyorum diye karşılık verdim. Sesim en fazla onunki kadar sıcak. Babam alnımdan öptü. Kutsamak için elini başıma koydu. Ardından tek bir kelime etmeden dönüp arabaya bindi. Daniel onun oturmasını bekledi, sonra bana uzandı. Elinden kurtulmaya çalıştım ama beni iyice kendine çekti ve dudaklarıma ateşli bir öpücük kondurdu. Öyle arzu ve hiddet dolu bir öpücüktü ki kasılarak kendimi geri çektim. Ancak beni aniden bırakıp da şoför kabinine yığıldığımda anladım ki bu öpücüğü ben istemiştim. Bu öpücüğü ve daha fazlasını. Tabii artık bir şey söylemek, bir şey yapmak için çok geçti. Daniel yuları salladı, araba yanımdan geçip gitti. Ve ben o soğuk Londra sabahında ayağımın dibinde küçücük bir çanta, dudaklarımda şehvetli bir öpücük ve bir vatan hainine verdiğim sözle öylece kala kaldım. 30. ayrımın sonu. Sayfa 308. Devamı 31. ayrımda.